İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. İlahi Nizam ve İnsan programında bugün Profesör Doktor Halis Albayrak bizim konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı. Hocamız şimdi bize ne anlatacaksınız bilgiyle ilgili? Çünkü biz sizinle bilgiyle ilgili çok güzel bir program yapmıştık ve Kur'an'da bilgiden bir girdik. Allah'ın Adem'e esmayı yani isimleri öğretişinden insanın sorumluluğuna kadar, insanın bilgiyi üretmesindeki sorumluluğuna kadar bir program gerçekleştirdik ve baktık ki bunu bizim devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi o zaman insanın bilgiyle ilişkisi ne olmalıdır sorusuyla ben hani hem bir özet hem de yeni konuya giriş yapmak isterim sizinle. Ne dersiniz?
Uygundur gerçekten. Buradan başlayabiliriz. Bilgiyle ilişkisi önceki programda da değinmiştik. Zaten Allah'ın yaratmasıyla başlıyor. Yani bunu baştan koymamız lazım. Varlıksal karakteristiği bu. İnsanın varlıksal ayırt edici özelliği bu. Peki bilgiyle ilişkiye geçtiğinizde aslında sizin hayatınız, zihniniz, benliğiniz, ruhunuz, iç dünyanız, duygularınız, ihtiyaçlarınız hepsinde mutlaka bir dönüşüm eğilimi oluşmaya başlar. Yani bilgiyle ilişkide insan sürekli dönüşen, gelişen bir varlık konumunda olur. Çünkü bilgi arttıkça, evren hakkındaki bilgimiz arttıkça, bilinmeyenleri azalttıkça aslında bizim hem hayatımız kolaylaşıyor, teknik bilgiyle ilgili baktığımızda teknolojinin gelişmesiyle ilgili, tabii bilimlerle ilgili, sağlık bilimleriyle ilgili gelişmelere baktığımızda pratik manada buradan bir yarar görüyoruz ve konforumuz, hayat konforumuz artıyor. Dolayısıyla bilgiyi aslında insanı hem dönüştüren hem de insanın dönüştürmesi gereken bir olgu olarak karşımızda. Yani bilgi hem dönüşmeli hem de dönüştürmeli. Zaten bunu yapıyor, dönüştürmeyi yapıyor. Ama dinin olduğu yerde bu biraz yavaşlamaya başlıyor. Ona belki biraz girmek isterim, bu konuya dokunmak isterim. Demek ki bilgiyle ilişkimiz vazgeçilmez bir biçimde bizim mutluluğumuzla, bizim hayatı kucaklarken, hayatı yaşarken insani standartlarımızı yükseltmesiyle, o konudaki katkılarıyla biz onunla ilişki içerisindeyiz. Şimdi baktığımızda insanlığın bugüne kadar sürekli ürettiği ve dönüştürdüğü bilgiler var. Yani bilim bu konuda insana ciddi anlamda katkı sağlıyor ve her gün yeni şeyler öğrenebiliyoruz ve bilgide sürekli bir üretim, yeni bilgi üretimi ve bilgide dönüşüm. Şimdi bu bilgiler çoğaldıkça peki dinle ilişki nasıl olacak? Soru bu.
Evet.
Şimdi bu soruyu soralım o zaman. Yani din burada duruyor. Diyelim ki yorumlarıyla orada duruyor. Kaynaklarıyla da orada duruyor diyelim. Faraza 8. yüzyıl, 9. yüzyıl, 10. yüzyılda üretilen dini bilgi var ve Kur'an var, peygamberin sözleri var, sünnet dediğimiz kavramla karşılaşıyoruz burada. Peki nasıl olacak? İnsanlık sürekli bilgiyle iletişiminde dönüşen, devinen, sürekli hareketli bir hayatı yaşarken ve tarih böyle yaşanırken ve tarihin böyle yaşanmasını kurgulayan da Allah iken, peki biz burada dinle ilişkimizi, dini bilgi ile ilişkimizi nasıl kuracağız?
Soru bu.
Eğer biz, biraz sondan başlamak istiyorum burada. Eğer biz dinle ilgimizi ve dini ilişkimizi ve dini bilgilerle ilişkimizi, yorumlarla ilişkimizi tarihte üretilenler üzerinden götürürsek, o zaman aslında bir dengesizlikten ve orantısızlıktan söz etmiş oluruz. Alabildiğine beşeri bilimlerin ürettiği bilgi ile karşı karşıyayız. Bilimsel sonuçlarla, verilerle. Alabildiğine insanlık fen bilimlerinde ve sağlık bilimlerinde belli bir noktaya gelmiş. Dolayısıyla bunlar düşünceleri etkilemiş, yaşamı etkilemiş, sosyal hayatın organizasyonunu değiştirmiş, hukuku yerine göre etkilemiş, siyaseti etkilemiş ve insan hayatının bütün yönlerine, sanatı etkilemiş icabında, bütün yönlerine etkisi olan bir varlık alanından bahsediyoruz. Yani bilgi, bilimsel bilgi varlık alanından bahsediyoruz. Peki din orada tarihte üretilmiş bilgiyle kalırsa, bugün dönüşmekte olan insanla o sabit duran bilgi arasında nasıl ilişki kuracağız? Kuramayız. Ve kuramıyoruz zaten. Din ve dini bilgi orada duruyor. Biz de bir hayat yaşıyoruz ama bölünmüş, parçalı bir hayat yaşıyoruz. Yer yer anakronik düşüncelerle yaşıyoruz. Zihnimiz bir kayıyor, gidiyor ta 13 asır, 14 asır öncesine. Ondan sonra birdenbire hissediyoruz ki burada yaşıyoruz. Bir ikilem içerisinde kalıyoruz. Burada mıyız, tarihte miyiz? Peki bunu, bu ilişkiyi nasıl kuracağız?
Hocam, sorunun kaynağı aslında orada bilgiye yüklediğimiz kimlikle ilgili bir şey olabilir mi? Nitelikle ilgili bir şey. Yani dini bilgi dediğiniz şey, yani dini nitelikli bilgi dediğiniz zaman, siz az önce zaten buyurdunuz, yani bir sabitlenme oluyor. İnsan ona kayıtsız kalamıyor. Hı hı. Ama ben anlıyorum ki bu anlatmalarınızdan dini bilgi aslında beşeri üretim sonucu ortaya çıkan bilgi. Şimdi benim kafam karışıyor. Yani din bilgisi mi diyeceğiz, dini bilgi mi diyeceğiz? Yani bilgiye bir nitelik yüklediğinizde mi oluyor bu sorunlar? Özellikle de din alanında mı çıkıyor bu sorun ortaya? Yani beşeri bilgi, yani fen bilimlerinde çıkmıyor. Yani teoriler üretiliyor, sonra onlardan vazgeçilebiliyor. Tıp da aynı şekilde, bir gün bir şeye iyi geleceği söylenilen bir ilaç, yarın gelmediği bulununca geri dönülüyor. Ama mesela acaba dinde böyle bir sabitlenme olmalı fikri mi insanı? Dini dediğiniz zaman artık tamam, o odur fikri mi insanı durduruyor acaba bilgi üretmekten diye düşünüyorum.
Evet Remzi Hocam, yani bu bir algı. Bu bir bilgiden algı, değil ziyade mi? Yani tamam, bilgi diyemeyiz, bilgi nitelemesinde bulunamayız. Çünkü bilgi dediğimiz şey gerçekten emek verilerek üretilen ve üretim süreçleri disiplinlidir. Dolayısıyla bilgi bir değerdir. Ama algılarımız tabii kendiliğinden bir şekilde oluşur. Bu bir algı. İşte bu algıyı İslam dünyası pek dönüştüremiyor.
Yani Müslümanların yapması gereken
tabii,
bir şey.
İslam dünyasının entelektüelleri de bunu dönüştürme imkanını bulamıyor. Bunun sebeplerine, tarihsel sebeplerine, çok tarihsel sosyolojik sebeplerine, kültürel sebeplerine değinmek istemiyorum ama belki bir cümlenin altını çizmek isterim. İslam dünyasında özgür düşünebilme imkanı yok bir kere. Yani konu din olduğu zaman özgür düşünebilme imkanı yok. Şimdi bu imkanın olmadığı bir toplulukta, bir coğrafyada, bir kültürde entelektüellerin de ortaya çıkması ve yeni düşünceler, yeni yorumlamalar ortaya koyması zorlaşıyor. Bunu burada kapatalım. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Benim burada iddiam şu, diyorum ki dinde, Kur'an-ı Kerim'de öyle bilgiler var ki, bu bilgiler, biraz açalım bunu, diyelim ki Allah birdir. Şimdi Allah'ın birliği konusunda biz bugün oturup bir Müslüman münevver olarak, yok yani Allah bir değil galiba iki gibi görünüyor falan dememizin bir manası yok ve bunun zaten olur bir tarafı da yok. Bu söylenmez. Çünkü dinin merkezinde hakikaten sabit olan şeyler var. Nedir? Tanrı. Eğer dinden söz ediyorsanız bir tane Tanrı vardır orada. Peki Müslümanlıkta bu Tanrı işte her şeyi yaratan, her şeye gücü yeten Allah'tır.
Bu sabit bir bilgi.
Tabii ki. Yani bu sabit bir bilgidir. Bunun üzerinde tartışamazsınız.
Yorum yapamazsınız.
Evet, bunun yorumu yok ki. Yani ikidir, üçtür, beştir.
Şundan
yani,
dolayı diyebileceğiniz
yani,
bir şey.
Tabii tanrısallığı paylaşsak olmaz mı tarzında bir şey olmaz. Din varsa bu tür dogmaları vardır. Bu tür undeler vardır. Ama peki soru şu. Peki bu Allah, yani Allah'ımız, biraz daha duygusallık katayım, sevgili Allah'ımız, alemle, bu evrenle, insanla nasıl bir ilişkide diye sorarsak, bunu nasıl cevaplandıracağız? İşte burada bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Burada düşünceye ihtiyaç duyuyoruz. Burada bilime ihtiyaç duyuyoruz. Burada bilimin verilerinden yararlanmamız gerekiyor ki bu sorulara, hayatın içerisinde sürekli karşılaştığımız sorunlara, dinle ilişkimizde karşılaştığımız sorunlara cevap verebilelim. Eğer Allah her şeyi ezelde takdir etmiş, bizim de yapacak bir şeyimiz yok diyorsak eğer, faraza böyle bir düşünce bizde hakimse, egemense, bu bir mesela bir din algısıdır. Peki bu mudur acaba, yoksa hayat başka kanuniyetler, başka yasalar üzerinden mi, tarih yasaları üzerinden mi işliyor? Bunu irdelemek, bunu sormak, bu soruları sormak mı acaba daha sağlıklı bir yol? Bana göre tabii ki ikincisi. Yani öyle bir kabulden yola çıkarak değil, mutlaka Allah'la insan arasındaki ilişki madem bir söze dayanıyor, Kur'an sözüne, o zaman bu sözün yorumunu mutlaka her çağda, her zaman diliminde ve ben biraz daha ileri gidiyorum, aslında her an yeniden yorumlamamız gerekir. Çünkü insan her an değişiyor. Bireylerin dünyası her an değişiyor. Bir de şöyle bir şey var. Teolojiler genel bir insan, zihinde insan üretir ve ona hitap eder. Zihinde insan. Aslında zihinde insan gerçekte yoktur. İnsanın zihnindeki tanımıdır insanın. Fakat peki tarihte insan?
Gerçek insan odur diyorsun.
Gerçek insan odur.
Yaşayan o, çünkü.
Şimdi sen ne yapıyorsun? İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesisin. Ve bir gününü şöyle tasavvur ettiğinde pek çok şeyle karşılaşıyorsun ve yaşıyorsun. İş ortamında, aile ortamında, değişik ortamlarda bir nice şey yaşıyorsun sen. Sevinçler, üzüntüler, tıkanmalar, sorunlar, güzellikler, neşeler, yani bunlarla. Peki bütün bu hengamede sana söylenecek söz, mesela bana din adına söylenecek sözden bazen de farklılaşabiliyor. Onun için bakın, bizim geleneğimizde enteresan bir şey kurgulanmıştır. O da fetva. Mesela fetva. Fetva ne demek? Fetva, diyelim ki sen bir soru soruyorsun Remziye Hocam. Ve senin özel durumun neyse, şartların neyse, ihtiyaçların neyse, değerlendirmeyi yapan bilgin veya işte mütefekkir sana senin şartlarına, senin ihtiyaçlarına uygun bir şey söylüyor. Şimdi bunlar söylenmiş mi tarihte? Evet, yapılmış. Peki ne olmuş? Bunlar bu sefer metin haline gelmiş. Şimdi diyelim ki X şahsına söylenen bir fetva orada genel bir hükümmüş gibi kitaplara yazılmış. Yazılı metinlerin gücü çok yüksektir. Söz uçar, yazı kalır ve yazı çok etkilidir. Dolayısıyla yazının bu gücü, metnin bu gücü insanları bu sefer farklı yönlere doğru kaydırmaya başlıyor. Çok özel bir duruma yönelik söylenmiş bir söz genelleştiriliyor. Sanki zihinde varlık insana hitap ediyormuşçasına her insana o bilgi servisleniyor.
Ama her insanın alacağı bir şey olmuyor.
Olmuyor.
Çünkü varlıkta gösterdiği tarihte diyorsunuz ya, gerçek yaşayan insan olarak onun belki de hiç öyle bir ihtiyacı
tabii
olmuyor.
Ki,
sorununun arkasında yatan neden o olmuyor.
Evet.
O süreçleri yaşamıyor. Hı-hı. Soru belki aynı. Hı-hı. Ama kişi farklı. Yaşadığı çevre farklı, ekonomik koşulları farklı. Bütün bunların hepsi farklılaşınca sorunun cevabı da... Soru aynı hocam.
Evet.
Soru aynı ama cevap farklı
olabilir,
olacak.
Ama soru aynı olabilir ama cevabın hem içeriği, hem üslubu, hem biçimi değişir.
Peki bununla ilgili biz vahiyden mi besleniyoruz? Yani vahiy bize bununla ilgili ilkeler mi sunuyor yoksa doğrudan bilgiler mi sunuyor? Yani... mesela kişilere akıllarınca hitap etmek diye bir şey öğreniriz gelenekte.
Hı-hı.
Bu bununla örtüşen bir şey midir?
Aynen.
Bunu yanlış mı
aynen
değerlendiriyoruz? Bu böyle bir şey.
Hı-hı.
Yani siz hı-hı insanlara kendilerince, kendilerine göre hı-hı hitap etmek durumundasınız.
Hı-hı.
Şimdi modern beşeri bilimler, psikoloji mesela hı-hı en çok bunu ön plana çıkarıyor. Bireysel farklılıklar.
Hı-hı.
Biz bunları taşıyoruz.
Evet.
Ama bunu taşırken muhakkak vahiden beslenerek taşımak durumunda kalıyoruz ki inandırıcılığımızı artıralım. Bir de böyle bir sorunumuz hı-hı var hocam. Hı-hı. Ne dersiniz? Bu da önemli mi?
Elbette önemli. İnsanların duyarlılıkları var. Şimdi inanan insan mutlaka bilgisinin, yani kendisine verilen bilginin kaynaklarda, temel kaynaklarda, asıl kaynaklarda dayanağının olmasını her zaman bekliyor. Yani öyle bir bağın, öyle bir ilişkinin kurulmasını istiyor. Bu da onun doğal olarak talep ettiği bir şeydir. Siz ama o ilgiyi kuracaksınız. Yani diyelim ki günün entelektüeli, günün ilahiyatçısı o ilişkiyi kurmak zorunda. Fakat bu ilişkiyi şöyle kurarsa, yani 10. yüzyılda bir alimin söylediğini alıp oradan raftan indirip burada getirip tarihte yaşayan bir insanın önüne buyurun bu sizin için bir cevaptır derse, ha bu olmaz işte. Benim eleştirmek istediğim nokta burası. O günkü yaşayan bilim insanı, düşünce insanı o insanın ihtiyaçlarına ve günün ihtiyaçlarına yönelik bir şey söyleyecek. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim, biraz açalım.
Buyurun.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz, yani İslam'da zekat diye bir ibadet var değil mi? Bunu vergi olarak değerlendirenler de var. Yani devletle ilgili bir şeydir diyenler de var. Alimlerden bu tür yorumlar yapanları da biliyoruz. Ama zekat diye bir kurum var. Peki kimler zekat verir? Soru mesela. Şimdi zekat var da, yani zekat farz diyoruz. Peki bunu tartışıyor muyuz? Tartışmıyoruz. Bakın tartışılmaz şeylerden biri. Zekat farz. Ya, iyi.
İslam'ın peki beş şartı içerisinde öğreniyoruz.
Evet, İslam'ın beş şartı içerisinde.
Çocukluktan itibaren aynen öyle ezberlediğimiz bir şey.
Evet. Peki zekat farz da kime farz? Hadi soru bu. Peki önceki dönemlerde fakihler gerek peygamberimizin uygulamaları gerekse tarihsel şartlar, ekonomik koşullar çerçevesinde bir takım ölçütler belirlemişler. Yani mesela zenginlik ölçütü. Kim zengindir ki zekat vermek ona farz olsun sorusuna cevap üretmişlerdir. Demişlerdir ki o dönemde faraza 80 gram altını olan, yani işte bir yıllık ihtiyacının dışında 80 gram altını olan zekat verir. 40'ta bir oranında zekat verir. %2,5 oranında. Peki bugün bizim alimimiz, alimlerimiz size soru soruluyor. Diyorlar ki, mesela şu anda tam karşılığını bilemiyorum ama yani 80 gram altın neye tekabül eder? Bu konulara ilgi duymadığım için, ilgi alanıma girmediği için bilemiyorum ama çok cüz'i bir paradır yani bugünün
hocam,
şartlarında.
Bilezik bile 80 gram olmuyor herhalde, bilmiyorum evet, yani ama cüz'i şu bir, adam akıllı kolunuza takıp insan içine çıkacağınız bir bilezik değil o 80 gram, onu açık söyleyeyim.
O zaman şimdi evet. Bakın, şimdi insanın soru soruyor, diyor ki benim evim yok, arabam da yok. Ama birikmiş işte 80 gramın üstünde 90 gram, 100 gram, 150 gram altına tekabül edecek bir işte param var. Zekat düşer mi? El cevap. Cevap veriyorlar, düşer. Niye düşer? Çünkü sen zenginsin. Şimdi bu komedi bakın bütün İslam ülkelerinde devam ediyor. Bu bir trajikomik. Şimdi komedi diyorum ama aslında komik değil, trajik bana göre. Neden? İnsanlara zulmediyorsunuz. Bu zulmün daniskasıdır. İnsanlara zulmediyorsunuz. Dolayısıyla o 80 gramın tarihteki alım gücüyle bugünkü alım gücünü siz hesaplamadan, siz kimsiniz de mesela, ya ben kimim de kendime sorayım. Ekonomist değilken zenginlik ölçütü ortaya koyayım. Veya konulmuş zenginlik ölçütünü sanki değişmez bir ölçüt gibi algılayarak insanlara zulmedeyim. Böyle bir şey olabilir mi? Benim alanım değil ki. Ben bunu soracağım, uzmanına soracağım. Ne demiştik? Bilgi üretiliyor, habire gelişiyor ve dönüşüyor bilgi. Peki bugünün şartlarında zengin kimdir? Ne kadar varlığı olana zengin denir? Bunun tanımının yapılması
bu
gerekiyor.
Bu bir dini bilgi
bakın,
sorusu mu?
Tabii ki, tabii ki.
İşte çünkü benim asıl gelmeye çalıştığım
tabii ki dini
nasıldı?
Bilgi sorusu, çünkü bir yönüyle dini bilgi sorusu. Öbür yönüyle ama dini bilgiyi üretirken destek alacağımız bilgi başka alanlarla
i̇şte,
ilgili bilgi.
Bütün mesele
yani bilimsel
o.
Bilgiyi ele tecrübi bilgiyi, bilimsel bilgiyi bilgi desteğini almadan bizim dinsel bir yorum yapmamız
mümkün değil.
Makul olmuyor. Ve zulme yol açıyor, haksızlığa yol açıyor. O zaman bizim bu bilgileri, yeni bilgileri ve yeni durumları değerlendirerek ortaya sonuçlar üretmeliyiz ki bu değişen dünya şartları içerisinde biz dinle ilişkimizi makul, ahenkli, uyumlu ve insani bir zeminde kurabilelim. Yoksa kuramayız.
Yani bu insan olmanın getirdiği özelliklerle, içinde bulunduğumuz durumla, oluşturduğumuz hani o dine duyarlı, dindar kimlik arasında bir uçurum oluşuyor hocam. Öyle görüyorum ben sizin bu trajikomik diye vasıflandırdığınız olayları yaşamaktan. Hı-hı. Yani insanlar, hı-hı, bölünmüş varlıklar olarak yaşıyorlar. Doğrudur. Dediniz ya. Hı-hı. Onu günümüz toplumlarında görmek çok mümkün. Hı-hı. Yani bir taraftan dini duygularla, dini hassasiyetlerle yaşayan, yaşamak isteyen, oradan beslenen insanlar ama öbür taraftan o makuliyet olmayınca hayatta her şeyden büyük hocam. Bunu kabul etmek lazım. Evet, yani size doğru. Öyle şeyler getiriyor, öyle şeyler sunuyor, evet, ki yani bunları her zaman düşünmek, her zaman yeni yorumlar yapmak durumunda kalıyorsunuz zaten. Hı-hı, mecbur, hı-hı, kalıyorsunuz, hı-hı, ama işte bu dini boyut, dini bilgi boyutu demek, hı-hı, ki sizin gibi hocalarımızla biraz daha gün yüzüne çıkarsa, bizi aydınlatmaya devam ederseniz çok mutlu olacağız. Mutlu bir hayat yaşayacağız. Hem dindar kimliğimizde hem insani yönümüzü besleyerek, hı-hı, devam edeceğiz diyorum. Ne dersiniz?
Umarım bu tür katkılarımız olur. Duamız odur.
Duamız olsun. Peki bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Halis Albayrak idi. Hocam teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.